Akıncı Efsanesi. Bir Uzay Macerası. Bölüm 7. Kuazlak'ta plazma çığlığı. Kuazlak'ta gün ağrırken Hekate'nin güzelliği anbeyan ortaya çıkıyordu. Dağların arasından yükselen Nigoyen, ışığı ile timsahların evlerini aydınlatıyordu. Timsahların evleri etrafı suyla çevrili en büyük iki katlı yapılardı. Kuazlak'ta birleşen nehirlerde yansıyan gün ışığı, solzetleri ve isimlerini bilmediğim kuş benzeri canlıları uyandırıyordu. Kuşlar renkli kanatlarını açıp timsahların rengarenk evlerine nispet yapar gibi uçuşuyorlardı. Görevim evimden uzak bu gezegeni izlemek değildi. Baktığım her yerde düşmanların izlerini takip ediyordum. Hekate'nin Galaksi Meclisi yanlısı baş sözcüsüne karşı çıkan askerler Kuazlak'ı kuşatmıştı. Bulutların ardında yörüngede bizi izleyen uzay gemimiz gayretgah, imparatorluk gemileriyle çatışma sonrası yardıma getirmek için uzaklaşmıştı. Asi askerler, düşman imparatorluk birliklerine karşı elimizde sadece bizim tarafımızdaki timsahlar ve asilerin ablukası altında günlerdir bizi bekleyen ve elçiliğimizi koruyan akıncılar vardı. Timsahlar çok katlı yapılar inşa etmedikleri için iki katlı binalardan birinin tepesine çıktığınızda tüm şehri görmek mümkündü. Yüzbaşı Tekin'le beraber akıncılarımdan keskin nişancı Zoyan'ın peşinden çatıya çıkmıştım. İkisi de başka meslekler söyleseler de biri insan, diğeri timsah, iki casusumuz Daya ve Yozi neler olduğunu anlamak için sokaklardaydılar. Akıncı takımın kalan üyeleri ve Büyükelçi Ogawa aşağıda bizi bekliyorlardı. Önce elçilik binasına baktım. Asilerin ellerinde hafif zırhlı araçlar vardı. Ellerindeki silahlar zırhsız timsahlarla savaşmak için üretilmişti. Elçiliğin girişi barikatla kapatılmıştı. Duvarların ardında zırhların içinde akıncıları görebiliyordum. Bir an girişe yakın bir gölgenin içinde bir hareketlenme fark ettim. Güneş beklenmedik bir yansıma ile gölgeleri ayırmıştı. Gölgeler arasında iki imparatorluk imalatı keşif zırhı vardı. Büyüklüklerinden timsahlar için yapıldıkları belliydi. Çipimle alanı işaretledim. İyi Şalil Teğmen, benim gözümden kaçmıştı. Yüzbaşı Tekin ağzını açmadan çipten göndermişti. Yaralı bacağı hareketini zorlaştırsa da aklına bir etkisi olmamıştı. Yavuz ile Daya gelinceye kadar aşağı inmeye ne dersiniz? Yüzbaşı Tekin yaralı bacağına elini koyup başıyla onayladı. Zoe'yi tüfeğini yerleştirdiği kuytuda bırakıp aşağı indik. Akıncılarımı sokağa kontrol eden noktalara yerleşmişlerdi. Sezgin Çavuş, Onbaşı Jake ile beraber telsizden elçiliktekilere ulaşmaya çalışıyordu. Asilerin dinleyemeyeceği bir yöntemle yayın yapabileceğimiz tüm frekanslarda engelleme vardı. Gayretgah gittiği için Lazer ile gemi aracılığıyla haberleşmemiz mümkün değildi. Kutay Çavuş, sokağın girişini parmağı tetikte gözlüyordu. Ogawa ve timsahların pilotu kumanyalarını açmış, kurutulmuş saha yemeğini kemiriyorlardı. Gözlerimi kapatıp tünellerin girişinde yakaladığım haberleşme anı tekrar bulmaya çalıştım. Büyük ihtimalle gözünü kapatmadan keşfedebilirdi ama benim çiple elektronik harp yapabilmem için gözlerimi kapatmam gerekiyordu. Zırh işlemleri ve güç kalkanı matematiği ne kadar kolay geliyorsa haberleşme de o kadar zor geliyordu. Zırhımın izinsiz bağlantı ve imzalanmamış uygulama alarmlarını aldırmadan taramayı genişlettim. Sonunda ağa bağlanmıştım. Çipim yabancı kodlarla haberleşen ağın bilgilerini benim anlayacağım hale getirmek için birkaç saniye bekledim. İşlem bittiğinde şehirdeki tüm timsahların yerini görebiliyordum. Timsahlar asker ya da sivil olarak ayrılmış, siviller de asi ya da dost diye işaretlenmişti. Asiler, elçiliğin ve baş sözcünün sarayı dışında aktif değillerdi. Alan içinde şehirden uzaklaşan bir bağlantı fark ettim. Bağlantıyı takip ettiğimde bir düğüm noktasına vardım. Hekate'yi kaplayan ağların haberleştiği bir merkeze ulaşmıştım. Bu ağ kim oluşturduysa timsahlardan daha yüksek teknoloji kullanıyordu. Ağ çipimle etkileşime geçiyor, yeni protokoller yüklüyordu. Aldığım tüm veri güvenliği eğitimlerine rağmen bağlantıyı kesmeye çalışmadım. Tanımadığım ağ sebepsiz yere bu kadar güvenliğimi fark edince bağlantıyı kesip Jake'e mesaj attım. Akıncılar bu gibi durumlar için de eğitilmiştir ve birliğin güvenliği için gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Jake, Sezgin'e koşarak yanıma geldi. Protokol gereği Sezgin zırhımın acil kesicilerini aktifleyip kaskımı çıkarttı. Jake sırt çantasından çıkarttığı kabloları ense kökünden girişlere taktı. Kablolar girdiğinde gözlerim karardı. Chip, akıncının tüm algılarına bağlıdır. Sinir sisteminde bir ara istasyon görevi görür. Bu sayede akıncıya gereken yükseltmeleri sağlaması ve sinir sistemine bağlı olmayan güçlendirmeleri kullanması mümkün olur. Zırha, akıncı jetlerine veya uzay gemilerindeki konsollara bağlanmayı sağlayan bu özellik bizleri siber saldırılara açık yapmıştı. Akıncı siber saldırı şüphesi altındaysa tüm sistemleri kapanır ve sahadaki komutan olur verinceye kadar da açılmazdı. O sırada bilinçsiz, uykuyla uyanıklık arasında bir halde olursunuz. Ben de öyle olmalıydım, ancak değilim. Metal duvarlı bir odanın içindeydim. Duvarlarda anılarım akıyordu. Küçük bir çocukken futbol oynarken ayağımı kırdığım gün, annemin savaşa giderken bize hoşça kal dediği an ya da babamın bana ilk silahı verdiği gün duvarlarda beliriyor, sonra da yerini başka bir an alıyordu. Odanın ortasında yerden yukarı bir kaide yükseldi. Kaidenin üstünde parıldayan bir mavi elmas vardı.
Halim, seni uzun süredir izliyorum. Sonunda başlarının haberi olan seninle konuşabileceğim anı yakaladım.
Ses odanın her yanından geliyor gibiydi. Ancak nedense kaynağının kaide üzerindeki elmas olduğunu biliyordum. Kimsin sen? Benden ne istiyorsun?
Ben suretin ara renkli değil.
Güldürme beni. Bir tanrı olduğunu mu iddia ediyorsun?
Hayır Halil. Ben bir tanrı olduğumu asla söylemedim. Suret de bana tanrı edemez. Ben onun için sadece ara renkli.
Nesin sen? Zihnime nasıl sızdın? Zihnimi saldırıya karşı korumak için bildiğim tüm çip güvenlik uygulamalarını çağırdım. Ancak saldırganı uzaklaştıramıyordum.
Ben anne kim? Şimdi sadece bunu bilmen yeterli. Senin Hekate'ye geldiğinden beri izliyordum. Senin kadar bu bilimi yüzyıllardır görmemiştim. Seni hayallerin ötesinde uyuşturabilirim. Tek istediğim beni yanına almam.
Elbette. Siber güvenliğin ilk dersinde bu öğretildi. Saldırı altındaysanız asla düşmana bir milim bile vermezsiniz. Örnek misin nesin? Bil ki biz akıncılar asla geri çekilmeyiz. Beni yok etmen daha kolay olacaktır.
Evet, senin geri çekilmeyeceğini biliyorum ancak teklifin yenilik değil. Sadece stratejik ortaklık olacak. Şimdi cevap vermeyi beklemiyorum. Aynı düşmanla karşılaşıyoruz. Ben de imparatorun yenilmesini istiyorum.
Sen
bana inanmayacağını
da biliyorum.
O yüzden sana iki hediye veriyorum.
Siber saldırı alarmlarım çalıştı ve anında sustular. Örnek, zihnime yeni bir güç kalkanı fonksiyonu yüklemişti.
Halil. Gözlerini açtığında sende bir saldırı izi bulamadığını söyleyecekler. Ben sizin basit teknolojinizden kat ileri değil.
Zamanın yok.
İmparatorluğun askerlerinden önce üste gelmek zorundasın. Orada imparatorluğun aradığı düşürür silah olacak. Fakat Kuazlak'taki işini halletmeden
bunlara gider mümkün değil.
Hızlı olmaz. Zırhlarla dövüşürken
sana verdiğin fonksiyonu kullan.
Güç kalkanını sen de şaşıracaksın.
O da kararmaya başladı. Kaide çıktığı gibi sessizce yere indi. İkinci hediyem ise asilerin Hekate üzerinde oluşturduğu karartma için. Eğer asilerin ana haberleşme noktalarından birine girebilirsen, bir tane sarayın kapısının önünde kurulu, sana yüklediğim ikinci uygulamayla bu karartmayı kaldırabilirsin. Karanlığın içinden bir ses yankılandı.
Unutma, biz aynı taraftayız.
Gözlerimi açtığımda yüzbaşı ve takımım beni izliyordu. Uzakta Yeozi ve Daya'nın gözlerinin üzerimde olduğunu gördüm. Daya tüfeğini bana doğrultmuştu. Halil Teğmen, onbaşı Jack çipini inceledi. Tüm aramalarımıza rağmen senin bağlandığın ağı da bulamadık. Yüzbaşı konuşmamı engellemek için elini kaldırdı. Ancak bu bir saldırı olup olmadığını göstermiyor. Bizim cihazlarımız sana bir saldırı olmadığını söylüyor olsa da... Ben emin değilim. Gene de seni uyandırdık. Hala akıncı yeminine bağlı bir akıncı mısın? Düşündüm. Bu soruya tek cevap verilebilirdi. Evet komutanım, hala akıncıyım. Yüzbaşının sesinden gülümsediği anlaşılıyordu. O zaman içinde olduğum durumun zorluğunun farkındasındır. Yüzbaşı eliyle akıncılarımı gösterdi. Takımın hiçbir üyesi için takımı ve görevi riske atamayız. Seni de burada bırakamayız. Bunun nereye gideceğini biliyordum. Fakat akıncı olmayı seçerken bunun olabileceğini de kabul etmiştim. Cevap verirken sesimin titremediğine eminim. Evet komutanım, farkındayım. Eli silah tutan herkese ihtiyacımız var. Doğru söyledin teminim. O yüzden sana tek başına yapabileceğim bir görev vermem gerekiyor. Evet komutanım. Savaşıyorsam hala akıncıyım demekti. Senin görevin elçiliğin girişindeki zırhlıları oyalamak. Bu sayede biz de içerideki birliğe ulaşıp karşı saldırı düzenleyebiliriz. Bir an durdu. Sesinde pek duymadığım bir ton vardı. Teğmen'in bu görevin ne demek olduğunu anlıyorsun değil mi? Evet komutanım. Benim görevim kurduğunuz pusu için dikkatlerini dağıtmak. Bu görev sonunda zırhımın belki de benim geri dönmemi beklemiyorsun. Doğru Teğmen'im. Senin çok iyi bir akıncı olduğunu biliyorum ama birliği riske atamam. O yüzden bağlantın sadece ses bağlantısı olacak ve birliğin ana ağına bağlanamayacaksın. Lütfen hak ettin, onu elinden alamam. Ancak bu takıma emir verme yetkinin elinden alındı. Sen hala bir akıncı olduğunu gösterinceye kadar da böyle olacak. Anlaşıldı komutanım. Yüzbaşı akıncılarla konuşmaya giderken ben duvarın dibinde tek başına kalmıştım. Yüzbaşıdakinin haklı olduğunu biliyordum ancak haklı olması bu emrin kolay olduğu anlamına gelmiyordu. Göreve başlama emrim verilmeden önce Yeöz'ü yanıma geldi. Onunla konuşmak için sadece dış sesi açtım, yüzümü görmesini istemiyordum. Halil teğmenim neler olduğunu anlamıyorum ama bunu hak etmiyoruz. Hak ediyorum Yeöz'ü. Akıncı olmak her türlü saldırıya hazırlıklı olmak demektir. Ben bir saldırıyı durduramadım. Gene de sana verilen ceza çok ağır. Yeöz'ü beyaz pullu çenesini kızgınlıkla açtı. Emir bu Yeöz'ü. Benim görevim onu yerine getirmek. Yeöz'ü ikna olmamıştı. Senin görevin nasıl geçti? Asilerle savaşacak birilerini bulabildin mi? Doğrusu asiler kabul görmüyor ve çoğunluk baş sözcüğünün yanında ama Kozdak dışındaki birliklere ulaşamamak en büyük problem. Karartma yüzünden burada ne olduğunu bilmiyor bile olabilirler. Bu imkansız. Şüphelenmemiş olabilirler mi? Elbette. Bizim ordumuz bağımsız birliklerden oluşur. Kozdak'ı savunması gereken askerler haberleşmenin başındaysa ve dışarı başka bir bilgi gitmiyorsa onlardan diğer birliklerin haberi olmaz. Bu yıldızlar arası karanlıkta savaştığımız zamanlardan kalma bir gelenektir. Yeöz'ü, eğer haberleşme karartması kalkarsa bize yardıma gelecek birlikler bulabileceğini mi söylüyorsun? Evet Halil Teğmen. Karartma kalkarsa bu isyanın çok çabuk çözüleceğine inanıyorum. Yüzbaşının sesi çipimden değil, zırhımın telsizinden geldi. Yakın olmamıza rağmen karartmanın etkisi yüzünden parazit değilim. Akıncılar, uçun. Yeöz'ü de emri duymuştu. Başıyla beni selamladı ve sırtındaki tüfeği eline alıp yerine geçti. Akıncılarıma son kez baktım. Bu küçük ekibin başarısı benim işimi iyi yapmama bağlı. Zırhımın gizlenme işlemcisini açtım. Zırh hidrolikleri optimize edip adımlarımın sesini azalttı. Kamuflaj motoru algılayıcılardan gelen görüntüye göre zırhın yüzeyini en yüksek ortam karışmasına getirdi. Bunlara rağmen yolumu gölgelerden çizmiştim. Karanlığın içinde binaların gölgeleri arasında ilerledim. Elçinin önüne vardığımda timsah kontrol noktasındaki askerler beni fark etmemişlerdi. Zırhım hedefleri gösterdi ve ben seçtim. Kolumdaki plazma üreticisinden 3 plazma mermisi fırladı. Islık gibi bir ses çıkartıp tüfeklerle bekleyen iki timsahı ve ağır makinenin arkasındaki timsahın kafasına ulaştı. Plazma çarpmasıyla timsah parçaları havaya saçılmıştı ancak benim yerim ortaya çıktı. Birden zırhın arenekin yüklediği uygulamalardan birini çalıştırdı ve kaçınma manevrasına geçti. Ben havaya sıçrayıp kaçarken saklandığım gölgeye zırh delici mermiler düşmüştü. Toprakta ufak bir krater açılmıştı ve ardındaki duvar parçalanmıştı. Hidrolikleri zorlayan bir hızla yere indim. Timsah zırhları saklandıkları yerden çıkmış, ağır silahlarını bana çevirmişlerdi. Plazma üreticinin zırh deliciyi çevirdim ve en yakındaki zırhlıya ateş ettim. Timsahın zırhının bacağından vurdum. Zırhın kaplaması plazmayı sönümlemeye çalıştı ama zırh delicinin mikro mızrağına dayanamadı. Açılan delikten içeri akan plazma metal çığlıkları çıkartarak zırhın ayağını kopardı. İlkini halletmiştim ama ikinci timsah boş durmamıştı. Onun ateşlediği zırh delici mermi sol kolumun üstüne asıyordu. Güç kalkanım saldırıya karşılık vererek sertleşti. Plazmadan fırlayan mikro mızrak ufak bir güneş gibi parıldadı ve söndü. Zırh enerjiminin yarısından çoğunu kaybetmiştim ancak zırh işlevselliği %100'deydi. Havaya zıpladım. Tabanlarımdaki jetleri ateşleyip düşman zırhlısının üstüne atıldım. Keşif zırhı benim saldırı zırhım kadar güçlü değildi. Timsahın zırhının bacakları yüküme dayanamadı ve eklemleri koptu. Plazma üreticimden bir mikro mızrak çağırdım. Pilot kabinine ateş açtım. Yakın olduğumuz için mikro mızrak parçalanmadan zırha ulaştı ve onu deldi. Zırhın ses sisteminden yayılan timsahın ölüm çığlığı sokağa kapladı. Saldırı başladı birkaç saniye olmuştu ama zırhlıları yenmiştim. Yüzbaşı benim bu kadar çabuk işi bitirmemi beklemiyordu. Pusunun başarısı için devam etmeliydim. Elçinin kapısına koştum. Timsahların yaptığı bariyeri yıkıp içeri adım attığımda hiç beklemediğim bir görüntüyle karşılaştım. AT-40 sınıfı saha destek toplarından biri bariyerin ardında kurulmuştu. AT-40 zırhlara karşı alan koruması için üretilmişti. Uzak mesafe plazma atışları için tasarlanmış üretici çok güçlüydü. 3 kişiyle kullanılabilen bu top imparatorluk kuvvetlerinin en etkili alan hakimiyet topuydu. 3 imparatorluk askeri zırhlarının içinde topun başındaydılar. Namlu yere çevrilmiş ve beni hedeflemişti. Plazma gökleri yıkan bir sesle namludan fırladı. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Aynakin yüklediği zırh uygulamalarının hepsini aktifledim. Bu mesafede kaçacak yerim yoktu. Kollarımı önümde kavuşturdum ve güç kalkanımı önüme topladım. Plazma güllesi güç kalkanıma dokunduğunda kalkanım erimeye başladı. Böyle bir saldırıya dayanacak gücüm yoktu. Birkaç saniye daha kazanabilmek için zırhın tüm enerjisini güç kalkanına aktardım. Enerji seviyem %20'nin altına düştüğünde çipimde yeni bir uygulama belirdi. Anakin yüklediklerinden biri güç artışı sağlıyordu. Enerji seviyem %5'e düşmüştü. Arnek'in uygulamasını çalıştırdım. Kollarımdaki sensörler plazmanın yakıcı enerjisini görmeye başlamışlardı. Güç kalkanı yok olmak üzereydi. Birden zırhıma, daha doğrusu güç kalkanına yeni bir enerji kaynağı bağlandı. Kurumuş çöle bir damla yağmur yağmış gibiydi. Plazmanın saldırısı karşısında buharlaşıp gitti. Fakat yeni enerji kaynakları durmadı. Farklı yönlerden enerji akıyordu. Zırhım yüklendiği enerjiyle parıldamaya başladı. Güç kalkanımdaki bozulma durmuş, kalkan tekrar etkinleşmişti. Güç kalkanımı plazma güllesi etrafında topladım. Enerji kaybını göz ardı etmiştim. Kollarımı kalkanı yönlendirmek için kullanıp plazma güllesini havaya gönderdim. Gülle gökte bir kavis çizip topun üstüne düştü. AT-40 patlamanın şiddetiyle etrafa dağıldı. Plazma üreticisinin güvenlik şalteri çalışmamış olmalı ki birkaç açılı patlama daha oldu. Hepsi durduğunda yıkıntının ortasında tek ayakta kalan ben. Elçinin önündeki barikat dağılmış, akıncılar ve elçinin yolu açılmıştı. Telsizden yüz ulaşıyor açtım. Komutanım, elçilik yolu açık. Ben saraya gidiyorum. Tamam. Cevap gelmedi. Karartmanın etkisi ya da patlamanın zırhıma verdiği zarar yüzünden olabilirdi. Ancak imparatorluk askerleri buradaysa Hekate'nin ve Galaksi Meclisi'nin yararı onları durdurmaktan geçiyordu. Güç kalkanının enerjisini azaltıp saraya doğru koşmaya başladım. Akıncılarım beni yalnız bırakmıştı ama ben hala bir akıncıydım ve görevimi bitirecektim. Görev için tüm yardıma ihtiyacım vardı. Çipten Arnek'i bulduğum ağa uzandım. Arnek, benim için başka neyin var? Cevabı beklerken sarayın önüne varmıştım. Savaş yeni başlıyordu. Selamlar. Evet, 15 günü biraz geçirdim, kusura bakmayın. Ama çok geç kalmadan yeni bölümle karşınızdayım. Biraz nezle olmuştum. Sesimin biraz düzelmesini bekledim. Artık umuyorum çok kötü olmamıştır. Bilim kurgu seviyorsanız size de bir haberim var. 3. sayısı çıkan Lagari Fanzine'de 3 sayıdır ben de varım. Şimdi Lagari Fanzine'i eğer basılı olarak bulamadıysanız Fanzine apartmanında 3. sayının incelemesi ve PDF'i var. Hatta orada ilk 3 sayının hepsini bulabilirsiniz. Tüm PDF'leri bulabilirsiniz. Ben de 3 ayrı öyküyle katıldım Lagari Fanzine. Birbirinden bağımsız, uzay akıncılarıyla ilgili olmayan ama bilim kurgu öyküler bunlar. İlginizi çekerse sizi Fanzine apartmanına, fanzineapartmanı.com adresine davet ediyorum. Sizlerin de bana söylemek istediği bir şeyler varsa lütfen Twitter'dan Kisalar ya da Facebook'tan Türkçe BKF diye aratırsanız beni bulabilirsiniz. Gelin konuşalım. Bilim kurgu hakkında fikirlerimizi paylaşalım. Görüşmek üzere. Merhabalar. Bölümü dinlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Anchor uygulamasını yükleyip bölüm hakkında ya da bilim kurgu hakkında fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Uzay akıncılarının yeni macerası için 15 gün sonra buluşmak üzere. Eğer bu öyküyü beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza sosyal medyadan tavsiye edin.